İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 35.
40 gözün ocağına varmak, eşiğine yüz sürmek, 40 göz ocağının postunda oturanın yanına varmak o kadar kolay değildir. Eskiden 40 göz ocağında 40 kazan kaynar, buraya gelen hastalar, sayrılar, dertliler, yaralılar doyasıya yemek yer, geyik sütü içerlermiş. Afşar, Kürt, Türkmen beylerine, İran şahlarına, Osmanlı padişahlarına, kılıcı bir Konya'daki hünkâr dede, bir de buradaki 40 göz ocağı kuşatırmış. Bir kılıç kuşatsın diye bu kapıda aylarca, yıllarca bekleyen, bekleyip de 40 gözün pirini göremeden dönen çok bey, çok şah, padişah var imiş. Fakir fıkaraya açılan kapılar bu zalim beylere, padişahlara kapanırmış. 40 göz pirlerinin 40 tane gönül gözleri olurmuş. Biriyle mağrıbı, biriyle maşrıkı görürlermiş. Birisiyle cenneti, ötekiyle cehennemi, birisi iyi insanda, birisi zalimdeymiş. Biri geçmişte, biri gelecekteymiş. Birisi karıncada, birisi kuştaymış. Yağmurda, bulutta, suda, ateşte, yıldızlardaymış. Birisi insan yüreklerindeymiş. Bu kapıdan içeriye, bu kapı olduğundan beri kötülük, haram, zulüm girememiş. İşte şimdi de insan azıp dünya kirlenince bu kapıdan artık kolay kolay girilemiyormuş. Anacık Sultan, o da çok gençliğinde yakışıklı genç bir zalim beyin direnişini kıramamış, onun adımını eşikten içeriye attırmış da geyikler 7 yıl onun semtine uğramamış. Bulut o durduğu yerden çekilmiş gitmiş, güvercinler bir daha o yörelerde kanat çırpmamışlar. Su tersine akmamış, kayalar çatırdayıp sarı mavi çiçekler çakmak taşlarını yaramamışlar. Hürü ana korkuyordu. 40 gözle bütün dünyayı gören her insanın bu iyi mi kötü mü diye içini okuyan 40 gözün anacık sultanı onu içeriye almazdı belki. Bir kötülük yaptın mı, bir günah işledin mi diye bütün yaşantısını gözlerinin önünden geçiriyor. Bazen umutlanıp seviniyor, bazen de korkuyordu. Acaba günahı mı ya da sevabı mı daha çoktu? Düşündükçe hep sevabı ağır basıyordu. Gençliğinde daha Durmuş Ali ile yeni evliyken, o da askerdeyken başka birisiyle değirmende. Acaba anacık sultan bu kadar eski bir şeyi anımsar da onu içeri almaz mıydı? Çok eski, çok eski diye düşündü. Anacık sultan da çok yaşlı. Sağ yanında giden delikanlıya sordu. Sen anacık sultanı gördün mü yavru? Gördüm dedi delikanlı. Çok mu yaşlı? Delikanlı şöyle bir tepeden tırnağa Hürü'ye baktıktan sonra, o senden genç. Hürü buna çok bozuldu. Nasıl olur, nasıl olur yavrum dedi alaylı dudakları titreyerek. Nasıl olur yavrucuğum, o Mustafa Kemal Paşa'ya kılıç kuşattığında o zaman daha Yunan Munan işi ortada yoktu. Ben küçücük bir kız, o koskocaman bir avrat idi. O senden genç ana, demek ki pirler kocamıyorlar. Kocamıyorlar yavrum, ah onlar kocamıyorlar. Şimdi oraya varınca kayalar yarılıp da mavi çiçekler ortalığa çıkınca her şey anlaşılacaktı. Yok, onu kayalar apak karşılarda hiçbir şey olmazsa işte o zaman şu kara başlı Hürü ana da yanmıştı. Kör talihli İnce Mehmet'te. Yavru, sen buraya geldiğinde o kayaları çatır çatır çatlatarak çıkan mavi çiçekleri gördün mü? Kayaları çatırdadığını görmedim ya, çiçekleri gördüm. Kayaların yarıklarından fışkırmışlar, yazıya yabana bir mavi kilim gibi döşenmişlerdi. Ben de görür müyüm? Sen niye görmeyesin ana? Sen harama hiç uçkur çözdün mü yavrum? Delikanlı bir tuhaf baktı ona. Ben hiç uçkur çözmedim ki harama uçkur çözeyim. Hiç adam öldürdün mü? Öldürmedim. Sen hiç birisini dövdün mü? Delikanlı sustu, karşılık vermedi. Sana diyorum diye dikleşti Hürana. Sen hiç adam dövdün mü? Dövdüm. Köpeklere vurdun mu? Vurdum. Hiçbir hayvan öldürdün mü? Öldürdüm. Kuş? Kuş da öldürdüm. O zaman sen 40 gözün anacık sultanını nasıl gördün? Demek ki hiç günahım yokmuş Hürü ana. Ha. Hürü ana sevindi. O değirmendeki işi şimdi kendisi bile hayal meyal anımsıyordu. Onlar o eski değirmene onunla 3 gün 3 gece kapanmışlar. İçeriden kapıyı kilitleyip soluk bile almadan, uyumadan, dinlenmeden sevişmişlerdi. Ama geçmiş zaman o günleri hep anımsamak, yeniden o tatları yaşamak istiyor. Bir türlü o eski tadı bedeninde bulamıyordu. Ama 40 gözü değil de 1000 gözü bile olsa anacık sultan o kadar eskiyi nasıl görecekti? O değirmen bile yıkılmış, yerinde yeller esiyordu. Ama başka günahları da vardı Hürü ananın. Peki ya anacık sultanın hiç mi günahı yoktu? İnsan olur da kadın olur da hiç günahı olmaz olur muydu? Onu ateşle mi yıkamışlardı yani? Kim bilir bu iş nasıl bir işti? Akıl sır ermez. İşte gidiyordu oraya, belki de mavi çiçekleri görüverirdi. Belki de daha kapıya varmadan anacık sultan onu 100 geri ederdi. Hele durun bakalım, azıcık daha sabretmeli, azıcık daha dişimizi sıkmalı. Ak göt, kara göt, geçit de belli olur. Sultan Murat da yiğit, gözünü daldan budaktan esirgemez bir padişah imiş. Bağdat üstüne sefer eylemeye karar vermiş. O kavli kararında olsun, Murat'ın anası bir gün padişah oğlunu huzuruna çağırmış. Oğlum Murat demiş, sefere gidiyorsun Bağdat üstüne. Hayırlı, uğurlu, kademli olsun. Osmanlı büyük bir devlet, senin de yer götürmez askerlerin var. Ama Bağdat'ta yenir yutulur lokma değil, karşındakiler de epeyce güçlüler. Onun için sen sefere giderken yolunun üstündeki 40 göz ocağına uğramadan, onların desturunu almadan gitme. 40 göz ocağından kime destur çıkmışsa onun kılıcı keskin, bahtı ak olmuş. Unutma bu öğüdümü. Şunu da unutma, sen bir büyük padişahsın, gurura kapılırsın. 40 göz ocağının eşiğine giderken Allah huzurunda nasıl olursan orada da öyle dur. Ocağa girerken 7 kez toprağı öp. 3 eşik vardır ocakta, üçünde de niyaza dur. Sultan Murat'tır, anasının hayır duasını aldıktan sonra elini öpmüş, askerini hazırlamış, birkaç ay sonra da sefere çıkmış. Sefere çıkmış ya, o telaşı içinde her şeyi unutmuş, orduyu çekmiş, ta Diyarbakır'a kadar gelmiş. Diyarbakır'da uzun bir süre kalmış, oradan da bir türlü ayrılamıyormuş. Orduda dedikodu başlamış. Amanın ha, biz Bağdat'a sefere mi yoksa Diyarbakır'a oturmaya mı geldik? Padişahın bütün bunlar kulağına gidiyormuş. Gidiyormuş da bir türlü de yola çıkamıyormuş. Unuttuğu bir şey varmış gibi boyuna düşünüyor, kimseyle konuşmuyor, araştırıyormuş. Bir gün birden hak demiş, çok şükür Allah'ıma buldum. Hemen ser askerini, vezir vüzerasını çağırmış. Amanın 40 göz ocağının pirini bana bulup getirin demiş. Ser askeri vezirleri olamaz padişahım, 40 göz ocağının piri ocağından çıkıp da hiçbir yere, çıkıp da kimsenin huzuruna varamaz demişler. Senin padişah baban, dedelerin hep onun huzuruna gidip kılıç kuşanırlardı. Konya'da molla hünkâr neyse, 40 göz ocağının pirleri de odur ve hem de ondan da 1000 beterdirler. Sultan Murat'tır, gidin getirin diye buyurmuş. Ben 40 göz 1000 göz dinlemem. Vezirler, vüzeralar derin konuşmalara dalmışlar. Padişaha birkaç kez daha gidip yalvarmışlar. Padişahtır diretmiş. Vezirler ne yapmışlarsa olmamış. Çarnaşar kalkmışlar 40 göz ocağına gitmişler. Pire çıkmışlar. Pir onlara demiş ki, ne için geldiğinizi biliyorum. Sultan Murat'a söyleyin, kim oluyor da babasının dedelerinin yüz sürdüğü ocaktan yüz çeviriyor. Vezirler bu sözler, bu keramet üstüne şaşıp kalmışlar, dönüp padişaha gelmişler. İşte padişahımız, hal keyfiyet böyle böyle demişler. Sultan Murat'tır, azgın mı azgındır, ben de onun üstüne ordu çekerim demiş, varın söyleyin pir midir nedir ona. Vezirler daha son kapıda niyaza durmuşlarken pir gülmüş, gencecik de bir adammış. Söyleyin Sultan Murat'a, ne kadar ordusu varsa çeksin gelsin ocağımız üstüne demiş. Onu çok deneyen oldu, hiçbirisi de iflah olmadı. Padişahtır öfkelenmiş, yeri göğü inletmiş. Bağdat ordusunu çevirmiş 40 göz ocağının üstüne. O gün gökyüzünden bir tufan boşanmış. Nuh tufanı yanında yaz yağmuru gibi kalır. Aman padişahım, yaman padişahım. Padişahtır gittikçe öfkeleniyor, yağmur dinmedikçe kuduruyormuş. Sonunda bir sabah yağmur durmuş. Ordu da 40 göz pirinin üstüne harekete başlamış. Uzun bir ova geçmişler, karşılarına görkemli bir dağ çıkmış. Alakarlı, sivri başlı, güzel, ceren gibi süzülen bir dağ. Vezirler bu dağı aşarsa 40 göz ocağı onun arkasında demede olsunlar. Dağ bir gürlemiş, bir gürlemiş, ovaya aşağı ateşler saçarak yürümeye başlamış. Padişahtır bunu görünce yere kapanmış. 40 gözün piri ben ettim sen etme demiş. Tam bu sırada da ak bir güvercin önüne konmuş. Dağ durunca güvercin de uçmuş gitmiş. Ordu dönsün Diyarbakır'a, ben tek başıma 40 göz ocağına gidiyorum demiş padişah. Tebdili kıyafet olaraktan yanında ser askeri, sevdiği vezirleri 40 göz ocağının yoluna düşmüşler. Onlar ocağın aşağısına gelince bir çatırtıdır almış dünyayı. Bir de gözlerini açıp bakmışlar ki yer gök, dağlar taşlar, kayalar mavi çiçeğe durmuş. Padişahtır atından inip yukarı doğru akan sudan abdest almış. Ardından da yere kapanıp 3 kez toprağı öpmüş. Dış kapıya kadar 7 kez aynı şeyi yapmış. O kapının önüne varınca kapı kendiliğinden açılmış. Murat'tır hemen niyaza durmuş. 2., 3. kapıda da aynı işi yapmış. 40 göz ocağı piri, ya Sultan Murat kalk ayağa. Sen gel şu yanımdan otur. Vezirlerin de dışarıda oldukları yerde kalsınlar. Sultan Murat, ben tebdil bir adamım. Sen nasıl oldu da benim sultan olduğumu bilebildin diye soramamış. Ne kadar da gençmişsin pirim, daha bıyıkların yeni terlemiş diyememiş. Bağdat'ı fethetmek sana nasip olmuştur Sultan Murat, ne mutlu sana. Sağ ol pirim diye Sultan Murat bir daha toprağı öpmüş. Yalnız sana bir diyeceğim var. Bu dediğimden dışarı çıkarsan olmaz. Bu gece burada kalacaksın. Yarın sabah erken yola düşeceksin. Şu aşağıda Çukurova'da Karaburçlu köyünde bir dul kadının oğlu vardır. Osman adında, daha bıyığı terlememiş. İşte sen bu Osman'ı alacak orduna katacaksın. Osman sana karşıdır. Dağlarda gezer, zenginden alır fıkaraya verir. Dertlilere derman, çaresizlere güman olur. Bağdat zulüm elindeymiş. Fakir fıkara kan ağlıyormuş. Osman'ı alıp da orduna katmazsan Bağdat'ı zulüm elinden kurtaramazsın. Padişah, ben nerede bulabilirim ki dağlarda gezen asi bir Osman'ı? Ben onu aramaya gitmesem olmaz mı diye ricada bulunmuş. Sen gitme demiş pir de, ben onu sana gönderirim. Sonra pir durmuş, padişahın gözlerinin içine dikmiş gözlerini. Gözleri öylesine etkiliymiş ki padişah gözlerini ondan kaçırmasa gözleri onun şavkından yanıp kör olacakmış. Vezirler, vüzeralar da gelmişler pirin huzuruna. Bu anda da dağdan çangal boynuzlu bir kırmızı geyik inmiş. Kırk gözün piri, sizin bu akşamki kısmetiniz buymuş. Bağdat seferinin de kurbanıdır bu. Hoş kurbandır, kendi gelendir, gönüllüdür. Murat kendi eliyle kesecektir diye buyurmuş. Geyiktir, kendiliğinden yere yatmış. Murat geyiğin boynuna çalmış bıçağı. Başı bedenden ayırmış ya, bir damla kan akmamış. Geyiği avlunun ortasında yanan köz harmanında kebap edip yemişler. Padişah padişahken bile ömründe böylesine lezzetli, tekmil dağların çiçeklerinin rayasını taşıyan bir et yememişmiş. O gece orada kuru yerde közlerin yöresinde uyumuşlar. Orada uyuyanlar, kuş tüyü, kutlu yataklarda uyuyanlar, böylesine tatlı bir uykuyu şimdiye kadar hiç uyumamışlar. Sabah erkenden tan yerleri ışırken geyik sürüleri gelmiş her günkü gibi. Bacılar onları sağıp padişaha sıcak sıcak ikram etmişler. Hiç kimse ömründe insanı böylesine esrikleştirip sevinçten uçuran bir içkiyi içmemişmiş. Padişahtır düşünmüş. Böyle koskocaman ülkelerin dünyanın tek padişahı olacağıma bu ocakta hizmetkar olsam daha iyi olmaz mıydı? Hey koca Allah'ım demiş. Gözlerinden kanlı yaşlar dökerek kaderdir başımızdaki, yazgıdır alnımızdaki diyerek yola revan olmuş. Gelmişler Diyarbakır'a. Onlar Diyarbakır'a ulaşamadan 3 gün önce Osman Diyarbakır'a varmış. Osman'ı görünce vezirler dudak bükmüşler. Bu bir çocuk, ne kadar da genç padişahım demişler. Biz bu yığı tarak tutmayanı nasıl orduya alır da Bağdat'a götürürüz? Osman'dır, bana bir tarak verin demiş. Tarağı alınca üst dudağının üstüne saplamış. Tarak tutuyor gördünüz ya diye gülmüş. Padişah onu orada 2 gözlerinden öpmüş. Bağdat'a vasıl olmuşlar böylece. Savaş da Bağdat kapısında başlamış. Osman'ın adı orduda Genç Osman olmuş ve ordunun önünde yayından atılmış bir ok gibi savaşmış. Surların hendeğini ilk atlayan, kalenin kapısını ilk açan o olmuş. Kır atının üstünde durmadan, usanmadan kılıç sallamış. Bir öğle vakti de güneş Bağdat çarşısını yakarken savaş kızışmış, kanlar ortalığa saçılırken bir kılıç gelmiş, Genç Osman'ın başını koparmış. Genç Osman'dır, eğilmiş başını yerden almış, kellesi kucağında 3 gün savaşmış. Onu böyle görenler dost düşman korku içinde kaçışmışlar. Sonunda Bağdat düşmüş, padişah kelle kucağına dövüşen Genç Osman'ı 3 gün Bağdat kalesinin burçlarından seyretmiş. Savaş kesilince bulun bana Genç Osman'ı demiş. Aramışlar, taramışlar, ne Genç Osman'ı ne de onun atını bulabilmişler. Yalnız onun kellesinin düştüğü yerde rayihası dünyayı tutan her gün bir başka cins gülün açtığını görmüşler. O güller bugün de orada Genç Osman'ın kellesinin düştüğü yerde her sabah gün doğarken açarmış. Kıyamete kadar da açacakmış Bağdat'ın ortasında. Genç Osman Bağdat düşer düşmez kellesi kucağında yola düzülmüş. Doğru 40 göz ocağına gelmiş, kapıda durmuş, öyle atın üstünde dimdik. Kellesi yokmuş ki niyaza dursun. O da öyle durmuş orada kalmış, bu sırada pir işi anlamış dışarıya çıkmış. Gazan mübarek olsun Genç Osman demiş. Var git yoluna. Bundan sonra bu ocak senin yüzü suyun hürmetine kan ocağı olacaktır. Ölümcül yaralılar, can çekişenler bile gelse sağalıp gideceklerdir. Genç Osman bu sözler üstüne atını üzengilemiş. 40 göz ocağının kapısından fırlamış çıkmış. Şu yüce dağların mor dumanına karışmış gitmiş. İşte o gün bugündür Genç Osman'ın kır atı bu dağlarda dolanır durur derler. Burası mı diye sordu Hürriyan'a yanda yürüyen delikanlıya. 40 gözün ocağına geldik değil mi? Geliyoruz ana, işte şu yukarıdaki tepeden parlayan ev dedi delikanlı. Apak çakmak taşından keskin kayalıkların arasından yukarıya çıkıyorlardı. Yokuş çok dikti ve altındaki at güçlü olmasına karşın kendini zorluyordu. Hürri ananın gözleri yöreyi bir alıcı kuş gözleri gibi tarıyor, kayalıkları yarmış çıkmış mavi güz çiğdemlerini arıyordu. Buralarda bu kayaları çatır çatır yararak çıkan mavi çiçekler o kadar üst üste olurlardı ki taşlar, kayalar çiçeklerden gözükmezdi.
Ayrım sonu.